15. kaset, 2. yüz, sayfa 585. Zinoviev ve Kamenev önce öz eleştiri yapıp yanıldıklarını söylediler. Partiye yeniden alındılar. Miraçkovski onlar bırakıp kaçarlar demişti. Kirov'a yapılan suikastten sonra 1936 yılında ikisi de kurşuna dizildiler. Kurşuna dizilenler arasında ilk Sovyet Yürütme Kurulu üyelerinden kurulun Bolşevik Parti sözcüsü Sosnovski Yoldaş ve ilk sekreteri Enukidze de vardı. Moskova savaşçıları Yiğit Bolşevik Sapranov, Vladimir Smirnov, savaş komünizminin ünlü teorisyeni Preobrajenski, İçişleri Halk Komiseri Biele Borodov cezaevinde yaşamlarını yitirdiler. Ya Petrograd savunmasının yiğit Bolşevikleri, katıksız birer devrimci olan yoldaşlarımız Yevdokimov ve Bakayev'in kurşuna dizilmesine tüm bu ölüm ve öldürmeleri kanıksamış olanlar bile inanmakta güçlük çektiler. O gün Petrograd gerçekten yasa büründü. Ölümsüzlükleri kentin üzerinde kanat çırptı. Kurşuna dizildiler. Kafkas Bolşevik Parti üyelerinin büyük bir bölümüyle Lenin'in sayrı yatağında ulusal sorunda kendisini desteklemek, kendisine yapılan kabaca davranışı unutturabilmek için çaba gösterdiği yoldaş Midivani, Ukucava, Yeliyava yoldaşlar gerek iç savaşta gerek proletarya devletinin kuruluşunda devrimin yazgısında ağırlığı olan Ivan Smirnov, Rosengolds, Tuhaçevski, Miraçkovski yoldaşlar kurşuna dizildiler. 1917 Moskova ayaklanmasının katıksız devrimcisi unutulmaz Muralov onlarla birlikteydi kurşuna dizilirken. Raskolnikov ve Rakovski ölümden de beter bir duyarsızlığın içine yuvarlanıp atıldılar. Orta Asya'nın Bolşevikleşmesinde Bolşevik tarihimizin unutulmaz adı katkısıyla ölümsüzleşen Faysal Hocayev, kurşuna dizilmekten kurtaramadı yazgısını ve Belakun, büyük Macar devrimcisi, Bolşevik yoldaşımız bir Mangayır'ın karşısında onca savaştan, onca isyandan ve başkaldırıdan sonra işte böyle pleblerin yendiği bir zamanda kurşuna dizildi. 1830'lardan 1848'lere, 1848'lerden 1871 komününe, komünden 1905 devrimine, 1905'in yenilgisinden süzle süzle gelen pleblerin yenilgisi ilk kez bu devrimcilerin pleblerin içinde onların öncüsü olarak dövüşmesiyle bu kahramanlarla yengiye döndüğünde kurşuna dizildiler. Kurşuna dizilirlerken gözlerini bağlatmadılar ve hep bir ağızdan "Yaşasın Bolşevizm, yaşasın dünya proletarya devrimi" diye haykırdılar. Ben ölüydüm o zaman. Haykırlarını mezarımın derinliklerinde duydum. Haykırları Hades karanlığıma bir gün ışığı gibi süzüldü. Tutuk evinde yaşlanıp ölenler kendilerine uzatılan ihanet belgelerini imzalamadılar. Kışlık sarayı Kerenski'nin ihanet hükümetinden teslim alan, 1905'te Volga'daki birliklerin ayaklanmasını örgütleyen genç Bolşevik teğmen Antonov Ovseyenko, en uzun yaşayanımız oldu içimizde. İspanya iç savaşına katıldı. Katılmadan önce Troçkici karşı oluşçuluktan sessizce uzaklaşmıştı Ovseyenko. Acı yalnızlığından onu İspanya iç savaşı kurtardı. İç savaşta birçok birliklere kumanda etti. Geri döndüğünde kurşuna dizileceğini biliyordu Ovseyenko yoldaş. Çünkü artık kıyım, giyotin işlemeye başlamıştı. Dışarıda kalsaydı yaşamını sürdürebilirdi. Ama kendisinin ancak pleblerin rejimine karşı bildiriler, sözlü açıklamalarla yaşamasına izin verileceğini biliyordu kapitalist rejimlerde. Böyle yaşamaktansa kurşuna dizilmeyi yeğledi Antonov Ovseyenko. Tıpkı ötekiler gibi o da bağlatmadı gözlerini ve tıpkı onlar gibi haykırdı. Yaşasın Bolşevizm, yaşasın dünya proletarya devrimi. Ve tıpkı ben ötekileri işittiğim gibi işittim haykırısını mezarımın karanlıklarında. Beni partiden çıkarmadılardı 15. kongre sonucunda. Beni neden çıkarmadıklarını bilmiyordum. Savaş Halk Komiserliğindeki görevimi sürdürüyordum. İç savaşın unutulmaz kahramanı Ivan Nikitiç Smirnov'la durumu son bir kez gözden geçirdik. Nikitiç şunları söyledi. Daha önceden konuştuğumuz gibi seni Troçki'den yana görmelerine rağmen öyle atak bir karşıtçı olarak görmüyorlar ya da senin için hiçbirimizin aklından geçiremeyeceği bir tuzağı sinsice düzenliyorlar. kestirmem olanaksız. Hangisi? Ama ne olursa olsun kendine özen göstermen gerekiyor besbelli. İvan Nikitiç Simirnov bu konuşmayı yaptığımızda Tiflis'teki sürgününe hazırlanıyordu. Ev valizlerle doluydu. Birçok da kitabı vardı Simirnov'un. Yanılgımızı ödeyeceğiz Georgi Vasilyevich dedi. Kurtuluş yok. Bizden öncekiler nasıl ödedilerse ama bulunduğumuz yerde kendi iç dinamizmimizi sürekli uyanık tutabiliriz. Ölümlerine daha 4-5 yıl olanlar işte önce böylece 15. kongreden sonra bir bir sürgüne gönderildiler. Onların hepsini anmalısınız. Onlar pleblerin ilk devletini kurarlarken önemli görevler üstlendiler. Yenilgilerinde bile ölümsüz bir öğretiyi sımsıkı bir giysi gibi sırtlarından çıkarmadılar hiçbir zaman. Stalince ve Troçkici fraksiyonların ötesinde onlar dipdiri aydınlıklarıyla sizin kendilerini görmenizi bekliyorlar. Kendilerinin eleştirilmelerini bekliyorlar. Onlar sizin devrimci bilincinizde pek farkında olmasanız da varlar. Etkinlikleri sürüyor. Düşününüz onları. Kendi devriminizi düşünmek demektir bu. Yaşamı güzelleştirmenin, dünyayı açgözlüler ve doymak bilmeyenlerin elinden kurtarmanın gizlerini taşıyorlar size ölümlerinde bile. Düşününüz onları. Bilinçlendirin bu kıvancı türkülerinizde. 12. Büyük Sürgün. İşte böylece karşılık görmemiş bir sevgi Harmedios'la Aristogiton'un komplolarının kaynağını oluşturdu. Ve onların düşüncesizce gerçekleştirdikleri gözüpek suikast apansız büyük bir çılgınlığa yol açtı. Bu suikastın sonunda zorbalık yönetimi Atinalı yurttaşlar üzerinde kendini iyice duyurdu. Hippias artık kuşkulu kaygılar içinde yaşamaya başladı. Devrim olur nedeniyle birçok yurttaşını öldürttü. Gün geçtikçe artan yurttaşlarının ölü sayısına her şeyi gözden çıkararak kendini kurtarmak için bir can simidi son bir umut gibi sarıldı. Tukidides, Pelopones Savaşı, Cilt 2, Sayfa 189. 16 Ocak 1928, Moskova'daki kazangarı dolup dolup boşalıyor. Derin bir şaşkınlık ve tutukluk içinde olayları izliyorum. Kaç gündür tüm Moskova istim üstünde. Oysa günlerdir sessiz sessiz yağan kar, derin bir dinlenmeye çekilmiş görünümü vermişti kente. Moskova kar altında dinleniyor, düşünüyor, yorgunluğunu çıkarıyor gibiydi. Ya da bana öyle geldi. Simirnov'la vedalaşalı bir hafta oldu. Şimdi kendimi yapayalnız buluyorum Moskova'da. Troçki de sürgüne çıkarılıyor. İşte kazangarının günlerdir böyle dolup dolup boşalması bu nedenle. 17 Ocak'ta kesin olarak Orta Asya'ya sürgüne gönderileceği kulaktan kulağa fısıldanıyor. Çin sınırına yakın Alma-Ata'ya. Moskova'da kongreden sonra başlayan sürgünlerin tek başına hepsini gölgede bırakanı bu işte. Troçki'nin sürgünü. Kentte büyük olayların olacağı söyleniyor. Tüm söylenenleri en çılgınca olanından en aklı başında olanına kadar hep aynı biçimde dinliyorum. Yüreğimin kanı boşalmış gibi. Yalnız bir şeye çok önem veriyorum, gözlemeye. Nedenini bilmiyorum. Hiç yorumsuz, ne olup bittiyse gözlemeye çalışıyorum. Gözlediklerimin hiçbiri öyle derin bir etki yaratmamakla birlikte yaşadığımız günlerin en küçük bir ayrıntısını bile gözden kaçırmamaya, alabildiğine özen gösteriyorum. Nedenini ben de bilmiyorum, ne işe yarayacağını da. Ama sanki artık yapacak başka hiçbir işim kalmamış gibi. Alışık olmadığım derin bir tembelliğin içinde donuk, kas katı kesilmiş bir yürekle olayları izlemeye çalışıyorum. Yüreğimin çarptığını bile duymakta zorluk çekiyorum. Zaman zaman tek kaygım bu oluyor. Yüreğim sanki çok çok ama çok gerilere çekilmiş, bir yerlere saklanmış gibi. Yüreğimin yaşayıp yaşamadığını anlamak için çok kez, son günlerde de olduğunca sık elimi sol böğrüme bastırıp sesini avuçlarımın içinde duymak istiyorum. Beni birkaç kez böyle gören komiserlikteki dostlar kaygılı yüzleriyle doktora çıkmama bir kardiyografi çektirmemi öğütlediler. 16 Ocak günü saat 10'a doğru yol açmaya çalışıyorum kendime kazangarında. Kalabalık öylesine yığın yığın ki şaşıyorum. Lenin geliyor sanki. Birden zaman boyutlarını yitiriyor ve ben kendimi Finlandiya garında coşkulu kitleleri yara yara geçer görüyorum. ve kulaklarımda bir ses alabildiğine yankılanıyor. Sanki tüm Petrograd, sanki tüm Rusya susmuş bu sesi dinliyor. Sizlerin kişiliğinde Rus devriminin yengilerini, dünya proletarya ordusunun öncülerini selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Gerçekleştirdiğiniz Rus devrimi yeni bir çağın yolunu ve başlangıcını vurgulamaktadır. Yaşasın dünya sosyalist devrimi. Hızla birkaç kişiyi daha iterek perona daha çok sokuluyorum. Ardımdan öfkeli bakışların sürüklendiğini görüyorum. İşçi yoldaşlar, çok yakın bir gelecekte gösterdiğiniz yiğitlikleri büyük toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin iktidarını yerle bir etmek için yinelemek göreviyle karşı karşıya kalacaksınız. Niçin bu insanlar yerlerde sürükleniyor? Hepsi Lenin'i yakından görmek, kendi istemlerini en iyi dile getiren, onları en iyi yorumlayan liderlerinin yalnız olmadığını vurgulamak için buraya, Finlandiya garına toplanmadılar mı? Kerenski mi iktidarda yine? Neden Lenin konuşurken her şey sus pus kulak kesilmiş soluğunu bile tutarken, neden sözcüklerinin sonunda birdenbire derin bir uçurum boşluğu oluşuyor? Neden birdenbire boğuşmalar yoğunlaşıyor? Kazan garındaki bu insanların hepsi genç, Finlandiya garındakiler öyle değildi. Yalın proleterlikleriyle tüm peronu, gar alanını doldurmuşlardı kadınlı erkekli, yaşlı genç. Kronstadt denizcileri onlarla bütünleşmişti. Şimdi bunlar hemen hemen hepsi üniversite öğrencisi ya da lise öğreniminde. İçlerinde yaşlılar da var ama orada burada, dağınık ve sessizliklerinde, hiçbir şeye karışmamazlıklarında üzgün. Ne istediklerini bir anlayabilsem, oh sanırım sezinliyorum. Troçki'yi Almata sürgünle böyle coşkuyla uğurlamak istiyorlar. Niçin geç kaldım? Oysa dün geceki toplantımızda tren saatinden en az bir saat önce burada buluşacağımızı kararlaştırmamış mıydık dostlarla? Moskova'dan çıkıncaya dek trende kendisini izlemeyecek miydik? Tren biletlerimiz bile alınıp dağıtılmadı mı? Peki niçin geciktim? Dün gece uyuyup uyumadığımı bile bilmiyorum. Artık kaç gecedir ben uyuyup uyumadığımı bilmiyorum. Uyku derin bir dalgınlık biçimine dönüştü bende. Bu derin dalgınlığın içinde kabuğuna çekilmiş bir kaplumbağa gibi soluk alıp veriyorum yalnızca. Adımlarımı sıklaştırıp kalabalıkları yara yara kendime yol açtığımda peronda çiçeklerle, kırmızı ak karanfillerle, güllerle bezenmiş bir vagon görüyorum. Öteki vagonlar da yemyeşil bahara kesmiş gibi çam dallarıyla çerçevelenmiş. Günlerdir süren karın altında bembeyaz kesilmiş Moskova'nın kazangarında birdenbire güllerle, karanfillerle yemyeşil açmış bir bahar gibi buram buram kokan bu tren birdenbire beni her şeyi unutturucasına şaşırtıyor. Özellikle güllerle, karanfillerle gömülmüş vagonun üstündeki koskoca bir pankarttaki Troçki'nin gülümseyen resmi ve altındaki Lev Davidovich Troçki bandolü unuttuğum her şeyi birdenbire acı bir gerçek gibi anımsatmakta gecikmiyor yine de. Ne ki şaşkınlığım sürüyor alabildiğine. Bu karanfillerle gülleri nereden buldular peki? Trenin çevresindeki kalabalık bu kez resmi görevlileri gerçekten iyice hırpalıyorlar. Troçki'yi görmek için bağırıyorlar. Pencereye çıkıp kendilerine görünmesini istiyorlar. Yavaş yavaş perondan uzaklaşmaya başlayan trenin çevresinde birdenbire çılgınca bir koşu başlıyor. Lokomotifin önünü kesip treni durduruyorlar. Güvenlik kuvvetlerinin denetiminden çıkmış gibi hemen hemen kazangarı, kim olduğunu bilmediğim, hiç tanımadığım biri yüksekçe bir yere çıkıp şöyle aykırıyor. Yoldaşlar, Troçki yoldaşı bize göstermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Oysa biz onu sürgününde son bir kez daha selamlamak istiyoruz. Ama vagonlardaki GPU ajanları yoldaş Troçki'nin vagonun penceresinde gözükmesine izin vermiyorlar. Bir başkası kendisine şöyle yanıtladı. O zaman nasyonal reformistlerin ajanlarını trenden aşağıya atalım. Trenin durmasından yararlanarak vagonlardan birine asılabilmek için alabildiğine güçlü bir uğraş veriyorum. Olanaksız. Kalın paltomun tüm düğmelerinin koptuğunu, ceplerinin söküldüğünü, bir kolun tümden omuz başından koltuk altına dek parçalandığını Troçkilerin evine dönüşte ancak görüp anlayabiliyorum. Vagona erişemeyeceğimi anladığımda bu kez de hiç olmazsa bulunduğum yeri koruyabilmek, gittikçe geriye düşmemek için nasıl, kiminle olduğunu bilmediğim bir boğuşmanın içine düşüyorum. Yalnız zaman zaman gördüğüm şey şu oluyor, vagonların pencerelerinden bir takım adamlar dışarıya atılıyor. Yarı beline dek sarkmış bu neye uğradıklarını şaşırmış insanlar, Dışarıdaki kalabalıkça birdenbire çekilip alaşağı ediliveriyorlar. Sonra onların ağızlarından, burunlarından kan gelinceye dek bu gençler tarafından dövüldüklerini görüyorum. Tüm tren işte böyle GPU ajanlarından temizlenmesine karşın Troçki bulunamıyor ve gençlerden biri Troçki'nin olmadığını, Troçki'nin kendilerinden kaçırıldığını, bunun hesabını mutlaka soracaklarını avaz avaz kazangarında bağırdığı bir sırada birdenbire desteklenmiş kolluk kuvvetlerinin gardakilerin üstüne amansızca saldırdıklarını görüyorum. Ve artık tam bir boğuşma başlıyor. Göstericilerle kolluk kuvvetleri arasında. Kolluk kuvvetlerinin bu kez artık acımasızca önceden daha çok gara girmelerini engellemeye çalışıyorlardı. Gençlerin nerelerine gelirse gelsin hiç aldırmadan dipçik vurduklarını, tabancalarının kabzasıyla başlarını yardıklarını görüyorum. Etkisiz duruma getirdikleri bir topluluktan sonra öteki toplulukların üzerine hızla atılıyorlar. Artık çok kişi kaçmaya, kendini kurtarmaya çalışıyor. Bir genç kızın saçlarından sürüklenip önümden geçirilmekte olduğunu gördüğümde nasıl olduğunu ben de bilmeden sürükleyicinin kolundan birden yakalayıveriyorum. Beni resmi giysilerim içinde gören görevli genç kızı bıraktığı gibi öteki arkadaşlarının yanına seyirtiyor. Genç kız yarı baygın durumundan sıyrılır sıyrılmaz hemen toplanıp kolluk kuvvetlerinin üstüne saldırmak için fırlıyor. Onu zorla tutup bir kenara çekiyorum. Soluk soluğa bir süre bana bakıyor anlamadan. Sonra çekilen bir sel gibi kalabalığın içinde eriyip gidiyor. Onu sanki daha önce bir yerlerde görmüş gibiyim. Onu nerede gördüğümü daha iyi anımsayabilmek, kalabalıkların içinde kendisini yeniden görebilmek için bakışlarımı koşturuyorum ardından. Çalışma kamplarında Puşkin'den şiirler okuyan, kendisiyle Nekrasov ve Puşkin tartışması yaptığım genç kız mıydı bu? Bana neden yalnız yaşadığımı, iç savaştan sonra neden Moskova'da sıcak koltuklu yapılarda görev almadığımı, böyle at sırtında dolaştığımı, içten sımsıcak soru veren o kız mıydı, yoksa onu bir başkasıyla mı karıştırıyorum? Zamanını tam kestiremediğim bir gösteride, belediye sarayı önünde, süvari birliklerinin altında ezilmememiz için kollarımın arasında ittirip bırakıverdiğim, İşte tıpkı bugünkü gibi çekilen kalabalıklar selinde gözden yitirdiğim genç kız mıydı yoksa? Öyle yakından tanıyorum ki onu, böyle anımsayamamam olanaksız. Kazangarında kolluk kuvvetleri gittikçe denetimi sağlıyorlar. Hemen hemen tüm göstericilerden sürülüp temizlenmiş gibi peron. Kan içindeki yaralılar taşınıyor sayrılar evine. Siren sesleri birbirine karışıyor. Haykırıları... Bazı pankartların bir çıkıp bir yittiğini, kalabalıkların yuvarlana yuvarlana uzaklaştırıldıklarını izliyorum bu siren sesleri içinde. Bir bahar gibi açmış tren kara bir kömür yığını gibi kalıverdi karla örtülü kazangarında. Karanfiller, güller yerlerde kalın botların altında ezildiler. Görevliler özellikle vagonların üstüne çıkıp pankartları yerlere atıyor, parçalıyorlardı. Troçki'nin bulunacağı vagonun üstündeki dev panoda birkaç görevlinin uğraşıyla yırtılarak ve parçalanarak aşağıya atıldı. Boşalmış gardaki bu işleri izlerken birinin ''Georgi Vasilievich, Georgi Vasilievich'' diye bağırdığını duydum. Poznanski'ydi bu. ''Buraya geliniz Georgi Vasilievich, buraya.'' Poznanski, üstündeki görevlilerin parçalarını yere sarkıtıp, yerdekilerin hızla kanırttırdığı panoların atıldığı vagonun penceresinden bavulları bir bir çıkartıp aşağıdaki birkaç kişiye uzatıyor. Besbelli ki Troçki'nin bavulları bu bavullar. Bavulları pencereden alanlar, garın dışına doğru uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ama zaman zaman durup dinlenmek zorunda kalışlarından, bavulların alabildiğine ağır olduğunu sezinlemekte güçlük çekmiyorum. Dışarıdaki arabalara yüklüyorlar dostlar, Troçki'nin bavullarını. Vagona doğru yaklaştıkça kafamdaki duman gittikçe dağılarak Poznanski'yi Troçki'nin bana ilk gün tanıttığındaki anlatısında olduğu gibi gepegenç yüzüyle kavrayıp görüyorum. Poznanski'nin yüzü Troçki'nin metalik sesinin anlatısında sanki yeniden gençleşiyormuşçasına derin ve güzel bir gülümsemeyle gittikçe daha çok bana doğru yöneliyor. Fabrikalar, okullar, tiyatrolar, sirkler, yollar, alanlar hep mitinglerle dolup taşıyordu. Peterhof'taki bir miting için arıyorlardı örneğin beni ya da Kronstadt denizcileri deniz motorlarıyla gelip beni zırhlılarına götürmek için alıyorlardı. Herkes bana öyle gelirdi ki bu yeni toplantıda istenilen atılımı, heyecanı, coşkuyu sağlayamayacağım. Ama sinir sistemimin bilmediğim hangi yedek güçleri uyanıyorsa ben bir saat, belki de iki saat durmaksızın konuşuyordum. Konuştuğum sürece değişik mahalle ve fabrikalardan gelmiş delegelerce çevrem sarılıyordu. Dinleyicilerim işçiler, erler, çalışan ev kadınları, yoldan geçen delikanlılar, kısacası kapitalin ayak takımı ezilenlerdi. Küçük çocuklar babalarının omuzlarında dinliyorlardı. Bir gece sirkteki bir mitingden dönerken ıssız yollarda bir ayak sesinin beni izlediğini duyarladım. Browning tabancamı sımsıkı tutarak hızla yarım bir dönüş yaptım. Birkaç adım geri atarak "Ne istiyorsunuz?" diye sordum. Karşımda genç biri duruyordu. Tüm özverisiyle "Sizi kollamama izin verin." dedi. "Sirke düşmanlarımız da geliyor." Bu genç öğrenci Poznanski'ydi. O zamandan sonra beni bir daha hiç bırakmadı. Devrim süreci yıllarında hep yanımda oldu. Değişik görevler üstlendi kendi sorumluluğunda. Kişisel koruyuculuğumu da üstlenmişti. Askeri seferberliklerim için bir sekreterlik bölümü oluşturdu. Unutulmuş silah depolarını ortaya çıkardı. Gereksinimini duyduğumuz paraları bulup buluşturdu. Hemen hemen hiç yoktan süvari birliğini oluşturarak cephede dövüştü. Daha sonra direniş birliklerinin içinde yiğitçe vuruştu. Poznanski ile el ele miyiz? Yoksa Poznanski beni kolumdan mı tutmuş? Şimdi tüm ayrıntılarıyla anımsayamıyorum. Anımsadığım şey çok kez olduğu gibi görüntümüz. Sanırım elimizde Troçki'nin vagonundan indirdiğimiz son bavullar var. Garın çıkış kapısında Muralov'la karşılaşıyoruz. Böyle anımsıyorum. Olayı böyle anımsamam için aşağıda görüleceği gibi güçlü nedenlerim var. Bir zamanlar Muralov Troçki'nin emrindeydi. Onun gölgesi gibiydi. Troçki'nin ünlü av partilerinin tüm gereksinimlerini karşılar, gezilerini düzenler, bu gezilerde kendisini izler, tam bir bağlılıkla ona hizmet etmek, gözüne girebilmek için didinir dururdu. Muralov şimdi Troçki'nin sürgün işinden sorumlu Buhari'nin emrinde. Garın bir savaş alanını andıran görünümü içinde Muralov, savaş kazanmış bir kumandan gibi kasılarak bir süre süzdü bizi. "Yoldaş Georgi Vasilievich," dedi, "sizi burada görmek ne iyi. Savaş halk komiserliğindeki görevinizi bırakıp buraya koşa koşa geldiğinize göre, Troçki'nin Sovyet yurttaşlarını nasıl birbirine düşürmek için çaba harcadığının, yurttaşlar arasında düşmanlık tohumlarını ekerek nasıl çekip gitmeye hazırlandığının tanığısınız." Ama Vasilievich bu tümceyi söylerken derin bir öfke içinde Poznanski'ye bakıyordu. Hükümet devrim düşmanlarının bu akılsızca oyununa düşmeyerek Troçki'nin gidişini erteledi. Bolşevik düşmanları kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Öyle değil mi yoldaş Georgi Vasilievich? Yüreğim tiksintiyle hızlı hızlı çarptı. Günlerdir bedenimin bilmediğim nerelerine çekilip gitmiş yüreğim ilk kez bir insandan iğrendiği için birdenbire hızla vurmaya başladı. Ah tanrım dedim kendi kendime, ne zamandan beri yüreğim yalnızca iğrendiği, kin duyduğu zaman çarpıyor. Ne zamandan beri kendini yalnızca kine, iğrenmeye, öfkeye alıştırdı. Muralov'a, yoldaş Muralov dedim, ben birçok şeyin tanığıyım ama gerçekten pek çok şeyin. Sanırım önümüzde Selmux ve onun yanında da yüzlerini tanıdığım ama adlarını tam bilmediğim bir iki kişi vardı. Muralov'un karşısında duralamamızdan kaygılı bir biçimde bizi bekliyorlardı. Garın dışına çıktığımızda kazan garının alanında perondakinden daha amansız bir boğuşmanın geçtiğini görüp kavramakta güçlük çekmedik. Selmux yanındaki dostlarıyla öndeki arabaya, biz de Poznanski ile gerideki arabaya bindik. Bu iki dost, Selmux ve Poznanski, Troçki'yi Orta Asya içlerine dek gizli gizli izleyecekler, neden sonra GPU ajanlarınca durum anlaşılınca tutuklanacaklardı. Her ikisinden de bir daha hiçbir haber alınamayacaktı. Poznanski işte böyle şoförün yanında, bagajı ve arka koltukları tüm bavul ve kolilerle dolu arabada bir süre gittikten sonra birden heyecanla olayları şöyle özetleyerek anlattı. "Korkuları büyük Georgi Vasilievich, korkuları büyük. Bugünkü coşkun kalabalığı görünce er de olsa geç de olsa sonunda bizim kazanacağımıza kesin bir biçimde bir kez daha inandım. Gelemeyeceksin diye kaygılandım Vasilievich. Daha doğrusu kalabalıktan gara giremeyeceksin sandım. Olanlar şu. Sabahleyin ben ve Sermux, Troçki yoldaşım valizlerini arabalara yükleyip buraya geldiğimizde hiç kimseler yoktu. Bir takım gösterilerin yapılabileceğini sezinliyorduk ama doğrusu halkın böyle bunalımlı günlerde nedenle açıktan açığa düzenlenecek bir gösteriye katılabileceğini de kestiremiyorduk. Aydınlar çevresinden, özellikle öğrenci kesiminden gelen haberler yüreklendirici gibiydi. Ama üzerinde durulmak istendiği zaman da birçok çelişkiler kendiliğinden ortaya çıkıveriyordu. Troçki'nin büyük oğlu Seryoja ile küçük oğlu Liova da bizimle birlikte eşyaların taşınmasına, vagonlara yerleştirilmesine yardım etti. Gelmeleri bizim için iyi oldu. Sedova bavulları öyle düzenlemişti ki yol boyunca gereksinme duyulacaklarla, daha sonra duyulacaklar birbirinden bir güzel işaretlenerek ayrılmış, vagona da bu sırayla yerleştirilmeleri oğullarının yardımıyla gerçekleştirilebilmişti. Tren saat 10'da kalkacaktı. Biz 8'de gelmiş bu işleri görmüştük. Saat 8.30 ya da 9'a doğru kalabalık görünmeye başladı Georgi Vasilievich. Önce küçük küçük topluluklar halinde, hiç çaktırmadan, öteki vagonlarda yolcuları varmış da onları uğurlamaya geliyorlarmış gibi. Biz bile durumu önce öyle sandık. Bizim bulunduğumuz vagondan oldukça uzak durmaya özen gösteriyorlardı çünkü. Güvenlik kuvvetleri böylece aldatıldılar. Peron gittikçe daha çok dolmaya başladı ve sonra artık daha çok öbek öbek, daha sonra da yığın yığın gelmeye başladılar. Peronu dolduranlar birdenbire güvenlik kuvvetlerini etkisiz duruma getirdiler. Kitlesel olarak gelenler garın dışında güvenlik kuvvetleriyle verdikleri savaşımı kazanıp içeriye daldılar ama yer yer boğuşmalar sürdü. Bilmem gördün mü Georgi Vasilievich, kitlesel olarak gelenler Lenin ve Troçki'nin dev portreleriyle, pankartlarla, çiçeklerle gelmeye başladılar. Göz açıp kapayıncaya dek tüm tren güllerle, karanfillerle donatıldı. Lev Davidovich Troçki'nin portresi asıldı. Artık gar ve gar dışının tıklım tıklım dolduğu bir saatte biz Troçki'yi almak için bu arabayla onlara döndük. Troçki yanında karısı Sedova, onların yanında İçişleri Halk Komiseri dostları Bielo Borodov, yoldaş hep birlikte GPU ajanlarının gelmesini bekliyorlardı. Tüm aile yemek salonunda toplanmıştı. Seryoja ile Lidova bavulları gara bırakır bırakmaz bizden önce eve dönmüşlerdi. Yemek salonunda başlıca görebildiklerim küçük kızları Nina ile büyük kızları Zinuşka'ydı. Troçki yoldaşın kız kardeşleri de oradaydı. Nunuşka'nın kocası birkaç gün önce bir gerekçe bile gösterilmeden tutuklanmıştı. O nedenle ailenin bu son sabahında onlarla birlikte bulunamıyordu. Genç adam karşıtçıların bildiğin gibi önde gelenlerinden biriydi ve eylemini özellikle işçi bölgelerinde yoğunlaştırmakta ardı arkası kesilmek bilmeyen çalışmalar gerçekleştirmişti. İçeriye girdiğim zaman GPU ajanlarını bekleyen bu insanların görünümü birden gözlerimi yaşarttı Vasilievich. Hepsinde de belli belirsiz bir heyecan vardı. Zinuşka'nın öksürükleri artmıştı. Rengi kül gibi soluktu. Zinuşka bildiğin gibi Verem ve Moskova'nın böylesine soğuk olduğu aylar Veremliler için hiç de iyi değildir. Zinuşka'ya baktığım zaman ister istemez aklımdan Zinuşka anne babasını bir daha hiç ama hiç göremeyecek düşüncesi geçti. Troçki'nin gözü ikide bir duvardaki çalar saatteydi. Kocası oraya baktığı için Sedova da duvar saatine baktığından yemek salonundaki heyecanın belirtisini bu yönleniş belirliyordu. Troçki'nin saat 9.30 olmasına karşın GPU ajanlarının gelip kendisini almamalarından kuşkuya düştüğü belli oluyordu. Ama ailenin içinde karısıyla birlikte dimdik ayakta durmasını biliyorlar, zaman zaman çevrelerindekini güldürüyorlardı bile. Durumu kendilerine anlattık. Gardaki iğne atsan yere düşmez kalabalığın nasıl alanı ve peronu ele geçirdiğini, treni nasıl Troçki'nin portreleriyle donattıklarını, ellerindeki Lenin ve Troçki'nin portreleriyle akın akın gelirlerken güvenlik kuvvetlerinin hemen hemen hiçbir şey yapamadıklarını, tüm bunları bir bir anlattık. Sözlerimi henüz bitirmiştim ki telefon çaldı. Telefondaki yetkili hareketin ertelendiğini bildiriyordu. Troçki, "Uzun süre mi?" diye sordu. İki gün için diye yanıtta bulundular kendisine. Yarından sonra hareket edebilirsiniz. Bunun üzerine biz bavullarla valizleri ve öteki eşyaları yeniden eve getirmek üzere gara döndük. Gara döndüğümüzde olaylar artık başlamıştı. Yetkililerin bize zar zor açtığı yerden vagona kadar sokulabildik. Sanırım sen de tam bu sırada gara geldin. Çünkü seni gördüğüm zaman bazı GPU yetkilileri halk tarafından vagonlardan aşağıya atılmaya başlanmıştı. Halk Troçki'nin trende olmadığına inanmıyordu bir türlü. Kendisinden saklandığını, kendisine gösterilmek istenmediğini sanıyordu. Bundan sonrasını sen de görüp izledin Georgi Vasilievich. 16 Ocak 1927 günü sürgüne gönderileceği kendisine resmen bildirilen Troçki'nin Moskova'daki kazan garında gerçekleştirilen gösteriler nedeniyle 18 Ocak gününe ertelenen sürgününü hükümet bu kez de yeniden bir takım olaylar olmasın düşüncesiyle bir gün öncesine yani 17 Ocak gününe alarak bu kararını ivedi bir biçimde uygulamaya koydu. Biz hepimiz Troçki'nin GPU ajanlarıyla evinde yaptığı telefon konuşmasında kendisine bildirilen erteleme tarihinin gerçekleştiğine inanmıştık. Aklımızdan en küçük bir kuşku geçmemişti. Yine de ertesi günü, 17 Ocak günü yani, Troçki'nin evinde toplanmak için kendi aramızda bir karara varmıştık. Ama bu kararın amacı son hazırlıkları gözden geçirmek, kazanılan iki günü son bir kez daha en iyi biçimde değerlendirebilmekti. O nedenle de 17'si sabahı hiç kimse ivedi bir biçimde davranmıyordu. Bir gün öncesinin yoğun olaylarının yorgunluğunu da kimse üzerinden doğru dürüst atamamıştı daha. Troçki'nin evinde buluşmamıza en az 2 ya da 3 saat varken, Troçki'nin GPU ajanlarınca apar topar alındığını ve götürülmekte olduğu haberini aldım. Sonradan üzerinde çok durmama karşın bu haberi getiren gencin kim olduğunu bir türlü bulup çıkaramadım. O da tıpkı bir gün önce kazan garında tanıdığımı sandığım genç kız gibi, ben de kendisine çok yakından tanıdığım, kendisiyle konuştuğum, bir zamanlar kendisini çok yakından izlediğim biri kanısını uyandırmıştı. Asıl hayret ettiğim şey ise başkaydı. Evde giyiniktim. Son derece atik bir biçimde dışarıya fırlamama karşın bu genç delikanlıyı yine de gözden yitirdim. Troçkilere doğru hızla yöneldim. Troçki'nin karısı Sedova'nın olayın benim tanık olmadığım bölümünü şöyle anlattığını sonradan dinleyerek öğrendim. Sedova'nın olaydaki tanıklığı. O gece yattığımızda, Sedova sürgünün ertelendiği gece demek istiyor, saat gece yarısını çoktan geçmişti. Önceki günlerin heyecanlı yorgunluğundan da olmalı sabah saat 11'e dek uyuduk. Sabah saat 11 dolaylarında kahvaltımızı ederken kapının zili çaldı. F.V.Bielobrodov'du bizi görmeye gelen. Daha sonra M.M.Yofe geldi. Daha sonra bir zil daha çaldı ve eve sivil ve resmi giysileri içinde GPU ajanları birden doluverdiler. L.D. Lev Davidovich G. tutuklama müzekkeresini yeniden verdiler ve hemen koruyucular gözetiminde Almata'ya sürgün için yola çıkarılacağı kendisine bildirildi. Zar zor o da bize geldiği için Bielobrodov'a durumu anlatabildik. Kendisine zor kullanılarak götürüldüğümüzü söyledik. Daha sonra LD'nin sürgüne gönderilmesinin politik yönetimiyle Buhari'nin görevlendirildiğini öğrendik. Ajanların heyecanlı oldukları gözümleniyordu. Lev Davidovich kendi isteğiyle gitmeyeceğini söyledi. Durumu kurtarmak için ortaya atılmış bahaneden yararlandı. Gerçekten de Merkez Komitesi karşıtçılardan sürgüne gönderilenlerle sürgün yerleri konusunda karşılıklı anlaştıkları görüntüsünü ve söylentisini yaymaya çalışıyordu. Sürgün böyle bir nedenle açıklanabilmişti işçilere. Bu masalı bitirmek ve gerçeğin ne olduğunu göstermek gerekiyordu. Öyle bir biçimde gösterilmeliydi ki bunun üzerine artık susmak ya da gerçeği çarpıtmak olanaksızlaşsın. LD'nin düşmanlarının kendi üzerine açıkça şiddet öğesi kullanmalarını istemesinin nedeni işte bundan kaynaklanıyordu. Bizi görmeye gelenlere karşın ikimiz de bir odaya kapandık. GPU'nun görevlileriyle konuşmak, görüşmek kilitli kapılar ardından gerçekleştiriliyordu. Ajanlar ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Tereddüt içinde telefonla ne yapmaları gerektiğini sorup öğrenmeye çalışıyorlardı şeflerinden. Gerekli emirleri aldıktan sonra sonunda bu emirlerin yerine getirilebilmesi için gerekirse kapıyı kıracaklarını söylemeye başladılar. Lady bu süre içinde karşıtçıların izlemesi gereken yol konusunda bir yönerge yazdırtıyordu bana. Kapıyı açmıyorduk. Çekiş darbeleri duymaya başladık. Kapının camı büyük bir gürültüyle paramparça oldu. Üniformasının rütbe şeritlerini taşıyan bir kol uzandı içeriye. ''Ateş edin bana yoldaş Troçki, ateş edin!'' diye heyecanlı bir sesle yineleyip duruyordu tümcesini. Kişkin'in sesiydi bu. Cephede çok kez LD'nin yanında emrinde bulunmuştu. ''Aptalca konuşma!'' diye yanıtladı LD. Sakin bir biçimde Kişkin'i. ''Hiç kimsenin size ateş etmeye niyeti yok. Yapacağınızı yapın işte!'' Ajanlar kapıyı açıp içeriye heyecanla ve delice daldılar. LD'nin ayaklarında terlikleri görünce hızla ayakkabılarını aramaya koyuldular. Bulup kendisine giydirdiler. Kürk paltosunu, kalpağını arayıp buldular ve kendisine giydirdiler. Troçki yürümeyi reddetti. Koltuklarının altına girip götürmeye başladılar. Onları izledik. Hemen kürk mantomu üstüme, içi pamuklu potinlerimi ayağıma giyip fırladım. Kapı gerimde sert bir biçimde kapandı. İçeride gürültüler vardı. Merdivenlikte attığım çığlık Troçki'yi götüren görevlileri durdurttu. Oğullarımı bırakmalarını istedim onlardan. Büyük oğlumun bizimle gelme hakkı vardı. Sokak kapısı ardına dek açıldı. Ziyaretçilerimiz Bieloborodov, Bayan Yofe ile birlikte oğullarımız kapıdan fırladılar. Seryoja sportmen koşusuyla bize yetişti. Merdivenleri inerken Liova tüm kapıların zillerini ''Yoldaş Troçki'yi götürüyorlar'' diye bağırarak çalıyordu. Lojmanların kapısında ve merdivenlerde ürküntü içinde yüzler görülüyordu. Bu binada yalnızca Sovyet'te çalışan işçiler kiracı gibi oturuyorlardı. ''Yoldaş Troçki'yi götürüyorlar yoldaşlar. Bakınız işte Troçki. Nasıl götürüyorlar onu?'' Georgi Vasilievich. Troçki'nin küçük oğlu Liova'nın bu bağırtılarını duyduğumda Troçki'nin kaldığı binanın merdivenlerini tırmanıyordum işte koşa koşa. Yanımda kim vardı? Kesin bir biçimde anımsayamıyorum şimdi. Ama ardından Sermuks ve Poznanski koşuyorlardı. Onlarla birlikte gelmemiştim ben. Onlara nerede rastladığımı da anımsamıyorum. Yalnızca ardımda gördüm onları. Onların önünde olmama rağmen beni gördüklerini sanmıyorum. Bana Troçki'nin götürülmekte olduğunu söyleyenin duru yüzü, gece gibi koyu lacivert bakışları nedense aklıma bir geliyor bir gidiyordu. Onu yine buralarda görecekmişim gibi bir duyguya kapılıyordum. Bu kez kendisini kolundan yakalayarak bana bu haberi gönderenin kim olduğunu, kendisini daha önce bir yerlerde tanıyıp tanımadığımı sormaya kesin biçimde kararlıyım. Apartmanın daha giriş kapısına varmadan duyuluyordu Liova'nın haykırışları. Kapının önünde koskoca kara bir araba duruyordu. Tüm çevreyi görevliler sarmıştı. Hiç kimse görünmüyordu ortalıkta onlardan başka. Herkes sanki kapılarını, pencerelerini kapatmış gibiydi. Merdivenlere tırmandım ve Troçki'yi işte orada gördüm. Koltuklarının altına girmiş, götürmüyorlar, sürüklüyorlardı. Bir külçe gibiydi Troçki. Ayakları merdivenlere çarpa çarpa sürükleniyor, paltosu gelişi güzel iliklendiğinden iç giysilerinin dışarı fırlamışlığı ona tam bir sefil insan görünümü veriyordu. Kalpağı düşmüştü. Sürükleyenlerin ardından gelen bir görevli bu kalpağı son derece sakin ve saygın bir biçimde taşıyordu. Troçki'yi sürüklediklerinden daha düzenli demek istiyorum. Troçki zaman zaman kendine hakim olabilmek için silkinmeye çalışır gibi davrandığında, kendisini koltuklarının altında kavrayıp karga tulumba götürenler, bu kez daha da kaba bir biçimde kendisini kıskıvrak sarmalıyorlar, bir an önce arabaya atıp bu can sıkıcı işi bitirmek için kendisini daha da hızlı bir biçimde sürüklüyorlardı. Troçki onların kaba gücü içinde erimiş bir halde merdivenlerden işte öylece paldır küldür indiriliyordu. Ne yapmam gerektiğini şaşırdım. Kaçmak istedim önce. Nedenini bilmiyorum. Troçki'yi böyle görmemek, onunla karşılaşmamak için olmalı. Onun karşısında hiçbir şey yapamadan, böyle sırtımı taşlığın duvarına dayamış önümden sürüklene sürüklene geçirildiğini izlemek. Görmemem gereken bir şeyin tanığı oluyormuşum gibi bir duygu. Ardımdan hızlı merdivenlere çıkmakta olan Selmuk'la Poznanski'nin benim duraklamam karşısında yanımdan bana çarparak hızla yukarıya çıktıklarını duyarladım. Hemen üstümdeki ilk katın taşlığında bir takım koşuşmalara karışmış, itişip kakışmalar duydum. Nova'nın sesi bir süre sonra hepsini bastıracak bir biçimde yeniden yükseldi. ''Yoldaşlar, görünüz işte, bakınız nasıl götürüyorlar yoldaş Troçki'yi, yoldaş Troçki'yi.'' Hiç olmazsa bu haykırıyı duymasaydım. Günlerce kulaklarımda yankılanması süren ''Bakınız nasıl götürüyorlar Troçki'yi'' haykırısını. Onlar indikçe, yuvarlanır gibi üstüme doğru geldikçe ben adım adım gerilemeye başladım. Ama sonunda sırtım duvara dayalı öylece çakılı kaldım. Troçki önümden sürüklenerek geçirildi. Göz göze geldik. Bana baktı. Beni tanıyıp tanımadığını kestirmem olanaksız. Ama birbirimizi gördük. Nasıl oldu bilmiyorum. Bulanık bakışlarında birden dimdik ayağa kalktığını gördüm. 26'sı sabahı, devrimin ilk sabahı, tüm Rusya Kongresi'nde konuşuyordu sanki ve salonda bir tek ben vardım. Bir köşeye çekilmiş bu konuşmayı dinliyordum. Troçki'nin metalik sesi yankılana yankılana tüm yeryüzüne dağılıyordu oysa. Yanında bir adam vardı. Tanıdım. Menşevik Dan. Dan kendisini dinliyordu. Kendini belirleyen olay bir silahlı ayaklanma, bir silahlı isyan olayıdır, bir komplo değildir yani. Halk kesimlerinin silahlı ayaklanmalarının aklanmaya gereksinimleri yoktur. Asker ve işçilerin devrimci birikimlerinin çelik karakterini verdik biz bu devrime. Halk yığınlarının iradesini silahlı ayaklanma için açıkça demirci örsünde döverek oluşturduk. Başkaldırışımız zafere ulaştı ve şimdi zaferimizden caymamız öneriliyor bize. Uzlaşmalar imzalamamız öneriliyor. Kiminle? Zavallı küçük topluluklarsınız siz. Düzmece batıklarsınız. Rolünüzü oynayıp bitirdiniz. Layık olduğunuz yere gideceksiniz siz. Tarihin çöp sepetine. Sanki bir komployla karşı karşıyaymışız gibi birden Troçki'yi Dan'ın kollarında görüyorum. Troçki'yi sürükleye sürükleye çıkarıyorlar dışarıya ve dışarıda, peronlarda, alanlarda insanları copluyorlar. Merdivenlerden, üstümdeki taşlıktan bir kez daha indiriliyor sanıyorum Troçki. Yeniden sırtım taşlıkta göz göze geliyoruz. Dalgın ve bulanık bakışlarında Troçki'nin birden Petrograd'da, Petrograd işçilerinin önünde yürüdüğünü görüyorum. Bu kez nedenini kesin bir biçimde bilmiyorum. Petrograd tehlikede. Azgın gerici generallerden emperyalizmin uşağı Denikin. Kursk ve Orel'i aldı, Tula düşecek. Tula'nın düşmesi eli kulağında. Tula düşerse artık burayı hiç kimse koruyamaz. Denikin'in güçlerine karşı çıkarabileceğimiz hiçbir ciddi gücümüz yok. Versay kuvvetlerince kuşatıldık. Versay kuvvetleri bizi yenmek için şimdi öncekinden daha güçlü. Bu güçlerin Petrograd'ı çeviren silahlı birliklerinin başında General Yudenich bulunuyor. Devrimci kent düşerse her şey bitti demektir. Petrograd işçilerinin rengi kül gibi soluk. Açlıklarıyla doyuyorlar kaç gündür. Giysileri paçavralaşmış, botlarının cırbanağı çıkmış. Bu botlardan çoğunda yalnız bir teki var. Öteki ayaklarını kalın paçavralarla sarmışlar. Kadın erkek hepsi siperlerinden çıkmışlar. Troçki'nin karşısında işte öyle duruyorlar. Troçki'nin metalik sesini bir kez daha duyuyorum. Yoldaşlar, Petrograd'ı terk etmeyeceğiz. Petrograd'ı terk etmeyeceğiz yoldaş Troçki. Bir orta yaşlı kadının tam yüzümdeki gözleriyle iri iri şöyle konuştuğunu duyuyorum. Yoldaş Troçki, Petrograd'ı nasıl onlara bırakırız ki? Evimiz, emeğimizin birikimi, her şey, fabrikalarımız, hepsi burada. Oysa General Yudenich, 10 kilometre uzağımızda yalnızca, Versay kuvvetlerinin Bismarck'ı, acımasız insan kasabı Yudenich. Troçki kızıl bayrakların üzerinde sanki yürümeye başlıyor. Kitleler, emekçiler, kadınlı erkekli, Baltık Denizi'nin üstünü kızıl bayraklarıyla donatıp denize aşıyorlar. Troçki işte son kez böyle geçti önümden. Troçki işte son kez böyle sürüklenerek geçirildi önümden. Bakışlarımız birbirinde, geride bıraktıklarımızın yaşanmış derin dalgınlığında buluşup buluşup ayrıldı. Kaç kez Troçki'yi yukarıdaki taşlığa taşıyıp, kaç kez önümden böyle sürükleyerek indirdiler. Bu işkenceyi bana kaç kez uyguladılar anımsayamıyorum. Troçki'yi bir daha artık hiç görmedim. Ağır ağır yukarıya çıkarken Poznanski ile karşılaştım. Bir şeyler söyledi ama kavrayamadım. Onların ardından gerçekten kendini öldürdüğüne bir türlü inanamadığım Yofie'nin karısı koşarak iniyorlardı. Yanılmıyorsam yoldaş Bieloborodov düşmemesi için koluna girmişti. Herkes Troçkin'in ardından giderken ben yukarıya, dairelerine tırmanıyordum. Son kata çıktığımda artık yarı açık kapının önünde büyük kızları Zinuşka'yı gördüğüm bir sırada, Zinuşka'ya çarpmaması olanaksızken ona hiç dokunmadan dupduru yüzlü bir gencin fırladığını gördüm. Adını haykırmak için ağzımı açtığımda sanki belleğimden her şey silinip gitti. Duru güzel yüzünün ortasında bir gece gibi koyu lacivert gözleri bir süre uzun uzun beni süzdü. Bir süre uzun uzun birbirimize baktık. İç savaştaki giysilerini giymişti. İç savaştaki genç gönüllü komünist militanların halk komiseri üniforması içindeydi. Karantrak renkli bandol üzerindeki kızıl PK harfleri hemen insanın gözüne çarpıyordu. Partiyeni komitet. Bir an kendisini tanır gibi oldum. Sabahleyin odamda yanı başımda gördüğüm gençti bu. O zaman böyle değildi giysileri. Nasıldı bilemiyorum. Bana şu anda GPU görevlilerince Troçkin'in götürülmekte olduğunu bildiren oydu. Eve nasıl girdiğini bile düşünmeye olanak bulamamıştım. Daha gerisini anımsamaya çalışmama karşın belleğimdeki her şey birdenbire bir boşluğa düşüp dağılıveriyordu. Nasıl olur da böyle iç savaş giysileriyle Troçkin'in ardına düşebilirdi? Nasıl olur da 19-20 yaşlarındaki bu genç şimdi en azından 30 yaşlarında olması gerekirken böyle iç savaştaki yaşıyla aynı kalabilirdi? 15. kaset, 2. yüzün sonu.